Birinci ayrım. Altı Nokta Körler Kütüphanesi adına Filyos Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filyos. Eserin adı Rüzgarın Yüzyılı, Ateş Anıları 3. Yazarı Eduardo Galeano. Özgün adı Memoria del Fuego 3, El Siglo del Fiento. Çevirmeni Nihal Yayınobalı, Türü Deneme. Can Yayınları 1. Baskı 1990. ISBN numarası 975-510-562 ve X. Bu kitap 316 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 1 Mart 2016. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Arka kapak. Rüzgarın Yüzyılı, El Siglo del Viento, Ateş Anıları adlı dev üçlemenin 3. ve son kitabı. Uruguaylı ünlü yazar Eduardo Galeano, dizinin ilk kitabı olan Yaratılış'ta, Latin Amerika'nın Kolomb öncesi söylencelerinden yola çıkıp, Kolomb'la eyleme dönüşen fetihler dönemini anlatıyor ve 1700'lere kadar geliyordu. Dizinin ikinci kitabı olan Yüzler ve Maskeler'de ise bundan sonrasını 18 ve 19. yüzyılları dile getiriyordu. Üçlemenin bu son kitabında ise 20. yüzyıl Latin Amerika'sını günümüze kadar getirip öykülüyor. Öykülüyor diyoruz çünkü Ateş Anıları üçlemesi tarihsel, belgesel de olsa kuru bir betimleme değil. Gerçeklere dayanan usta işi bir yazınsal öykülemedir. Büyüleyici yanı da buradan kaynaklanıyor. Ön söz. Bu kitap Ateş Anıları üçlemesinin son kitabıdır. Bu kitap bir antoloji değil, kesin belgelemelere dayanmakla birlikte tam bir özgürlük içinde gelişen bir yazınsal yaratıcılık ürünüdür. Yazar kitabının hangi yazınsal türe ait olduğunu bilmemektedir. Belki bütün türlere aittir bu kitap, belki de hiçbirine. Yazar burada Amerika'nın, her şeyden önce Latin Amerika'nın tarihini dile getiriyor. Okurun anlatılan olayları okuduğu sırada yeniden oluyorlarmış gibi algılamasını sağlayacak bir yöntem geliştirmeyi amaçlamış. Her bölümün başında sözü edilen olayın geçtiği yer ve yıl belirtilmiş. Belirli bir yer ve zamana mal edilemeyecek olaylar dışında elbet. Sondaki rakamlar yazarın bilgi ve danışım için başvurduğu yapıtları belirliyor. Bölüm sonunda rakam olmayışı, yazarın bu konuda yazılı bir kaynağa başvurmayıp ham maddesini dergilerde bulduğu ya da ilgili kişilerle tanıklardan dinlediği genel bilgilerden derlediği anlamına gelmektedir. Başvurulan kaynaklar kitabın sonunda sıralanmış, alıntılar italik harflerle belirlenmiştir. Bu kitap Küçük Pire Mariana'ya adanmıştır. Ve kendimizi tırnaklarımızla söküp kopardık rüzgardan. Juan Rulfo. 1900. San Jose de Gracia. Hayat devam ediyor. Kimileri tuttu sayısız kuşakların birikimini son bir eğlence alevinde harcayıp tüketti. Birçokları sövecek durumda olmadıkları kişilere sövdüler. Öpmemeleri gereken kişileri öptüler. Kimse günah çıkartmadan gitmek istemiyordu. Köy papazı gebe kadınlarla lohusalara öncelik tanıyordu. Bu fedakar din adamı günah çıkartma bölmesinde 3 gün 3 gece dayandıktan sonra günah bolluğundan tıksırarak bayıldı. Yüzyılın en son gününde saat gece yarısına geldiğinde bütün San Jose de Gracialılar arınmış olarak ölmeye hazırdılar. Dünyanın yaratılmasından bu yana Tanrı'nın çok gazabı birikmişti ve artık son patlamanın zamanı geldiğinden kimsenin kuşkusu yoktu. Soluklar kesilmiş, gözler yumulu, dişler sıkılı, köylüler zamanın bitmek üzere olduğuna derinden inanarak saatin 12 kez ard arda vuruşunu dinlediler. Ama zaman bitmemişti. 20. yüzyıl hayli zamandır aramızda, hala da hiçbir şey olmamış gibi yol almayı sürdürüyor. San Jose de Gracialılar gene aynı Orta Meksika dağları arasında aynı evlerde oturmaktalar. Cennet bağına ulaşmayı ummuş olan inançlıların düş kırıklığı ve kıyaslayacak olursanız bu küçük köyün hiç de kötü bir yer olmadığına karar veren günahkarların sevinci arasında. 1900 West Orange, New Jersey, Edison. Onun icatları yoluyla bu yeni yüzyıl ışık ve müziğe kavuşuyor. Gündelik yaşam Thomas Alva Edison'ın damgasını taşıyor. Onun elektrik lambası geceye ışık saçıyor ve onun fonografı dünyanın seslerini saklayıp dört bir yana yayıyor. Bir daha hiç yitip gitmemecesine. Bell'in icadına onun eklediği mikrofon sayesinde insanlar telefonla konuşuyorlar ve gene onun Lumière kardeşlerin ürününe kondurduğu projeksiyon aygıtı sayesinde resimler hareket kazanıyor. Patent ofisindekiler onun geldiğini görünce saçlarını yolmaya başlıyorlar. İnsan yetilerinin bu yorulmaz çoğaltıcısı, çok eskiden trenlerde gazete satarken günün birinde bu gazeteleri satmakla kalmayıp üretebileceğine de karar vererek kolları sıvadığı o uzak günden bu yana yeni yeni şeyler bulgulamaya bir an bile ara vermemiş. 1900 Montevideo, Rodo. Efendi, bu konuşan yontu bildirisini Amerika gençliğine yöneltiyor. Jose Enrique Rodo, yabanıl Caliban'a yalnızca karın doyurmak isteyen bu hayvana karşı saf ruh olan elle tutulmaz Ariel'in tarafını tutuyor. Yeni doğmakta olan yüzyıl atsız kimselerin çağıdır. İnsanlar demokrasi ve sendika istiyorlar ve Rodo bu barbarlar yığınının gün gelip üstün varlıkların yaşadığı, ruhlar ülkesinin doruklarına tırmanabilecekleri konusunda gençlerin kulağını büküyor. Tanrıların gözdesi olan entelektüel, bu ulu ölümsüz adam kültürde özel mülkiyeti savunmak için savaşım veriyor. Rodo yontulmamışlığa ve yararcılık felsefesine dayanan Kuzey Amerika uygarlığına da ver yansın etmekten geri kalmıyor. Bunun karşıtı olarak da pratik mantığa, bedensel emeğe, teknolojiye ve buna benzer düzeysizliklere burun kıvıran İspanyol aristokrasisinin geleneklerini örnek gösteriyor. 1901 New York. Amerika budur. Güneyde hiçbir şey yok. Andrew Carnegie çelik tekelini 250 milyon karşılığında General Electric'in patronu John Pierpont Morgan'a satıyor. Ve Morgan United States Steel Corporation, Birleşik Devletler Çelik Anonim Şirketi'ni kuruyor. Bir tüketim heyecanı gökdelenlerin tepesinden aşağı yağan paraların verdiği baş dönmesi. Amerika tekellerin malıdır, tekellerde bir avuç adamın. Gene de her tanrının yılı fabrika düdüklerinin büyüsüne kapılmış sayısız işçi yığınları Avrupa'dan buraya akın ediyor. Gemi güvertelerinde uyurken New York rıhtımlarına ayak basar basmaz milyoner olmak düşleri kuruyorlar. Bu endüstri çağının Eldorado'su Birleşik Devletler'dir. Birleşik Devletler de Amerika. Güneyde uzanan öteki Amerika henüz kendi adını söylemeyi becerememiştir. Yeni yayımlanmış olan bir inceleme, bu aşağı Amerika'daki bütün ülkelerin Birleşik Devletler'le, İngiltere, Fransa ve Almanya'yla ticaret anlaşmaları imzalamış olduğunu, oysa kendi komşularının hiçbiriyle aralarında herhangi bir anlaşma bulunmadığını gösteriyor. Latin Amerika birbirinden ayrı kalmak üzere programlanmış ve birbirlerini sevmemek üzere yetiştirilmiş bir zeka özürlü ülkeler takım adasıdır. 1901 Latin Amerika'nın her yerinde geçit alayları yüzyılın doğumunu selamlıyor. Rio Grande'nin güneyindeki köy ve kentlerde İsa peygamber içtiği kanlarla semizleşmiş, ölüm halinde bir canavar. Mezarlıklara yürüyor ve peşi sıra ellerinde meşaleler, dudaklarında ilahilerle kalabalıklar geliyor. Hiçbir hekimin ya da şifacının gideremeyeceği 72 illete bulanmış, gene de hiçbir peygamber ya da falcının öngöremeyeceği bir yazgıyı hak eden, örselenmiş, partal bir halk. 1901 Amiens. Verne. 20 yıl önce Alberto Santos Dumont Jules Verne'i okumuştu. Jules Verne'i okurken evini Brezilya'yı dünyayı bırakıp kaçmış ve sonunda tümden havada yaşamaya karar vermişti, buluttan buluta uçarak. Şimdilerde Santos Dumont rüzgara ve yerçekim kurallarına kafa tutuyor. Bu Brezilyalı havacı rüzgara kapılıp yönünü şaşırmayacak, açık denizlerin, Rusya steplerinin ya da Kuzey Kutbu'nun üstünde kaybolmayacak bir hava gemisi üretiyor. Motoru pervanesi ve dümeni olan bu balonla Santos Dumont havaya yükselip Eyfel Kulesi'nin çevresinde döndükten sonra alkış tutan bir kalabalığın karşısında cepheden esen rüzgara karşın önceden kararlaştırılmış olan noktada yere iniyor. Sonra ona uçmayı öğreten adamın elini sıkmak için Amiens'e gidiyor. Sallanan koltuğuna gömülmüş olduğu yerden Jules Verne o kocaman kaba beyaz sakalını sıvazlıyor. Ona kaptanım diye seslenen ve gözlerini kırpıştırmadan bakan bu beyefendi kılıklı çocuğa kanı kaynamıştır. 1902 Quetzaltenango. Hükümet gerçeğin var olmadığına karar veriyor. Quetzaltenango'nun ana meydanında çalınan davul ve trompetler halka çağrı çıkarmakta. Ama insanların duyabildiği tek şey var gücüyle patlamakta olan Santa Maria Yanardağı'nın gümbürtüsüdür. Kent çığırtkanı avazı çıktığınca bağırarak baştaki hükümetin bildirisini okuyor. Guatemala'nın bu yöresinde yüzü aşkın yerleşim birimi sonu gelmeyen kül yağmurlarıyla lav ve çamur sellerinin altında mahvolmaktadır. Gene de çığırtkan kendini elinden geldiğince koruyarak görevini yerine getiriyor. Santa Maria Yanardağı onun ayağının altındaki yeri sarsıp kafasına taşlar yağdırıyor. Öğle saatinde ortalığa zifir gibi bir gece egemendir. Bu karanlıkta yanardağın alev kusmuğu dışında hiçbir şey görünmüyor. Çığırtkan sallantılı bir fenerin ışığında umarsızcasına haykırarak bildiriyi okuyor. Başkan Manuel Estrada Cabrera'nın imzasını taşıyan bildiri, Santa Maria Yanardağı'nın sakin olduğunu, zelzele merkezinin buradan çok uzakta, Meksika'da bir yerlere düştüğünü ve durum normal olduğuna göre düzen düşmanlarınca yayılan çirkin yalanlara karşın Tanrıça Minerva şöleninin bugün kentte her zamanki gibi kutlanmaması için hiçbir neden bulunmadığını ileri sürüyor. 1902 Guatemala City Estrada Cabrera. Quetzaltenango kentinde Manuel Estrada Cabrera uzun yıllardan beri gerçeğin yalçın kayası üstünde kurulu görkemli adalet tapınağının kutsal rahipliğini yürütmektedir. Sayın hocamız taşrayı soyup soğana çevirdikten sonra başkente gelmiş ve elinde tabanca Guatemala başkanlığının üstüne yürüyerek politik mesleğini mutlu doruğa ulaştırmıştır. O günden sonra ülkenin her köşesinde işkence sehpalarının, kırbaç ve dar ağaçlarının kullanımını yeniden yerleştirmiştir. Artık Kızılderililer büyük çiftliklerin kahvesini bedavaya topluyor ve yapı ustaları hiç karşılıksız hapishane ve kışla inşa ediyorlar. Hemen hemen her gün Başkan Estrada Cabrera asla açılmayacak olan yeni bir okulun temelini atıyor. Kendi kendine halkın eğitimcisi ve okullu gençlerin koruyucusu sanlarını yakıştırmış. Bu yüzden her yıl us ve bilgi tanrıçası Minerva onuruna muazzam bir şölen vererek kendi şanını kutluyor. Yunanistan'daki özgün Partenon'un bir kopyası olan sarayında ozanlar lirlerinin tellerine dokunarak yeni dünyanın Atina'sı Guatemala'da bir Perikles yaşadığını duyuruyorlar. 1902 Saint-Pierre, yalnızca hükümlü kurtuluyor. Martinik adasında da bir yanardağ patlıyor. Perley Dağı dünyayı ortadan yararcasına kocaman bir kızıl duman püskürtüyor. Duman göğü kaplıyor, sonra için için ışıyarak yeryüzüne çöküyor. Ve Saint-Pierre kenti göz açıp kapayana dek yerle bir oluyor. 34 binlik nüfusunun hepsi telef oluyor. Bir tek kişi dışında. Hayatta kalan bu kişi kentin tek hükümlüsü Ludger Silbaris'tir. Hapishanenin duvarları hiç yıkılmayacak gibi yapılmıştı da. 1903 Panama City, Panama Kanalı. Konkistadorlar okyanusların arasındaki geçidi kafalarına sardırmışlardı. Bu geçidi harıl harıl aradılar ve sonunda buldular ama çok güneyde, ıssız, buzlu Tierra del Fuego dolaylarında. Derken birileri Orta Amerika'nın o incecik belini kesmeyi önerince Kral 2. Philip anında karşı çıktı. Kanal açmayı cezası ölüm olan bir suç sayarak yasakladı. Çünkü Tanrı'nın birleştirdiğini hiçbir kul ayırmasındı. 300 yıl sonra okyanuslar arası Evrensel Kanal Şirketi adında bir Fransız işletmesi Panama'da çalışmaya başladı. Ama 33 kilometrelik kazıdan sonra gümbür gümbür iflas ederek çöktü. Şimdi Birleşik Devletler kanalı tamamlamaya, sonra da elinde tutmaya karar vermiş. Ancak bir pürüz var. Kolombiya bu işe razı değil. Oysa Panama Kolombiya'nın bir eyaletidir. Washington'da Senatör Hanna, karşımızdaki yaratığın doğası nedeniyle bir süre beklenilmesini salık veriyor. Gel gelelim Başkan Teddy Roosevelt sabrın erdemine inanmamaktadır. Deniz piyadelerini Panama'ya gönderiyor ve böylece Birleşik Devletler'in ve de onun savaş gemilerinin yüzü suyu hürmetine eyalet bağımsız bir devlet olup çıkıyor. 1903 Panama City, bu savaşta ölenler, bir Çinli, bir de merkep. Bir Kolombiya gambotunun salvosuyla düşüyorlar. Yası tutulacak başkaca talihsizlik olmuyor. Yeni Panama Başkanı Manuel Amador, halkın bir kürsü üstünde taşıdığı koltuğuyla Birleşik Devletler'in bayrakları arasında geçit alayına katılıyor. Yol boyunca meslektaşı Roosevelt için vivalar yağdırıyor. İki hafta sonra Beyaz Saray'ın Mavi Salonu'nda imzalanan bir anlaşma, yarısı bitmiş kanalla 1400 kilometre kareyi aşkın Panama toprağını sonsuza değin Birleşik Devletler'e bağışlıyor. Yeni doğmuş cumhuriyeti temsil eden kişi ise Philip Bunau Varia'dır. Ticaret sihirbazı, politika cambazı ve Fransa vatandaşı. 1903 La Paz, Huilca. Bolivya'da liberaller tutucularla yürüttükleri savaşımı kazandılar. Daha doğru belirtmek gerekirse savaşı onlar adına Pablo Zarate Huilca'nın Kızılderili ordusu kazandı. Burma bıyıklı generallerin övünerek benimsedikleri kahramanlıkları Kızılderililer gösterdi. Liberallerin önderi Halbay José Manuel Pando, Huilca'nın askerlerini serflikten kurtaracağına ve topraklarını onlara geri vereceğine söz vermişti. Huilca'da bir çatışmadan öbürüne köylerden geçerken çalıntı topraklara Kızılderililer adına el koymuş ve pantolon giyen kimi görse gırtlağını kesmişti. Tutucuların yenilgisi üzerine Albay Pando kendini general ve başkan ilan ediyor ve üstüne basa basa Kızılderililer düzeysiz yaratıklardır, ortadan kaldırılmaları suç sayılmaz buyuruyor. Sonra da bu işe soyunuyor. Çok sayıda Kızılderili vuruluyor. Dünün feda edilmez müttefiki Huilca'yı da General Pando tekrar tekrar öldürüyor, kurşunla, kılıçla, iple. Gene de yağmurlu gecelerde Huilca hükümet sarayının kapısında başkanın yolunu bekliyor ve gözünü dikip bakıyor ona. Ta ki başkan başını öte yana çevirinceye değin. 1904 Rio de Janeiro. Vaksin. Farelerle sivrisineklerin kırıma uğratılması sayesinde veba ve sarı hummanın beli kırılmıştır. Osvaldo Cruz şimdi de çiçek hastalığına karşı seferberlik ilan ediyor. Hekimler hastalardan kan alıp şifacılar salgını korkutmak için tezek yaka dursun. Binlerce Brezilyalı çiçekten ölmekte. Kamu sağlığından sorumlu olan Osvaldo Cruz aşılanmayı zorunlu kılıyor. Rui Barbosa dilinden bal damlayan bu güvercin göğüslü konuşmacı sıfat çiçekleriyle süslediği hukuksal silahlarla aşı kampanyasına saldırıyor. Bireylerin canları isterse hastalığa yakalanmaya hakları olduğunu özgürlük adına savunuyor. Tümceleri alkış sağanaklarıyla, gümbürtülü övgü haykırışlarıyla kesiliyor. Politikacılar aşının karşısındalar. Ulema da öyle. Basın hakeza. Bütün gazetelerde Osvaldo'yu yerden yere çarpan hırçın baş yazılar, acımasız karikatürler çıkıyor. Osvaldo hakarete ve taş yağmuruna tutulmak korkusuyla sokakta yüzünü gösteremez oluyor. Ülkenin tümü aşılanmaya karşı cephe alıyor. Dört bir yandan kahrolsun aşı bağırışları yükseliyor. Askeri okul öğrencileri silahlarını kuşanıp aşıya karşı ayaklanıyorlar ve bu arada başkanı devirmelerine ramak kalıyor. 1905 Montevideo, otomobil. Bu höyküren canavar Montevideo'da ilk kurbanının canını alıyor. Kent içindeki bir sokağa geçmek isteyen masum bir yaya düşüp eziliyor. Bu sokaklara ulaşan otomobillerin sayısı henüz az ama yoldan geçerlerken yaşlı kadınlar istavroz çıkarıyor. İnsanlar canlarını kurtarmak için kapı aralıklarına koşuyor. Kısa bir süre öncesine kadar bu otomobilsiz kentin sokaklarında kendini atlı tramvay sanan bir adam dolaşırdı. Yokuş yukarı sarınca gözle görünmeyen kırbacını şaklatır, yokuş aşağı inerken elindeki düşsel gemleri çekerdi. Yol kavşaklarında da atları kadar düşsel bir boru çalardı. Her durakta inip binen müşterileri kadar düşsel, onlara sattığı biletler kadar, onlardan aldığı mangırlar kadar düşsel. Bu insan tramvay günün birinde bir daha hiç sokaklardan geçmemecesine yitip gittiği zaman kent bu cana yakın dilinin yokluğunu derinden hissettiğini anladı. 1905 Montevideo, kokuşmuş şairler. Roberto de las Carreras balkona çıkıyor, göğsüne bir demet gül ve için için tutuşan bir sone bastırılmıştır. Aşağıda onu beklemekte olan ise güzeller güzeli bir cariye değil, kötü niyetli bir beyefendidir. Bu adam 5 el ateş ediyor, kurşunlardan ikisi hedefi buluyor. Roberto gözlerini yumuyor ve içinden "Bu gece tanrıların sofrasında olacağım" diye geçiriyor. O gece tanrıların sofrasında değil de hastanede hemşirelerin arasında yemek yiyor. Birkaç gün sonra da bu yakışıklı şeytanın Montevideo'daki bütün evli ve nişanlı kadınları baştan çıkarmaya yemini olan şairimizin ölecek yerde Sarandi sokağında seyrana çıkmış olduğu görülüyor. İki kurşun deliğiyle bezeli kırmızı yeleği şık mı şık. Son kitabı cenaze tacının kapağında da bir kan damlası var. Byron'la Afrodit'in oğlu olan bir başka şair de şiirlerini yazıp okuduğu pis tavan arasına Panoramalar Kulesi adını veren Julio Herrera y Resig'dir. Bu iki şair bir metafor hırsızlığı yüzünden çoktandır çatışma durumundalar. Ama Monte Idioto dedikleri bu kentin iki yüzlü geriliğine karşı aynı savaşımı sürdürüyorlar. Bu kent afrodizyak konusunda üzüm şarabıyla karıştırılmış yumurta sarısından öteye geçememişti. Edebiyat konusunda ise hiç konuşmayalım daha iyi. 1905 İlo Pango, Miguel bir haftalık. Kocasızcasına gebe olan Senyorita Santos Marmol, onursuzluğunun sorumlusu olan adamın adını vermeyi reddediyor. Annesi Dona Tomasa onu döverek sokağa atıyor. Yoksul ama beyaz derili bir adamın dul eşi olan Dona Tomasa kapkara kuşkular beslemektedir. Kapı dışarı edilen Senyorita doğum yaptıktan sonra çocuğunu kucağına alıp geliyor. "Sana oğlan torununu getirdim, büyük annesi." Dona Tomasa bebeği görünce mosmor bir örümcek, kalın dudaklı bir vahşi, insanda acımadan çok öfke uyandıran küçücük çirkin bir şey, korkunç bir çığlık koparıyor ve kapıyı patlatarak kızının yüzüne çarpıyor. Senyorita Santos kapı eşiğine yığılıp kalıyor. Baygın yatan annesinin altında kalan bebe ölmüş müdür ne? Ama komşular çekip aldıklarında ezik bebe sıtma görmemiş bir yaygara koparıyor. Ve Miguel Marmol'un bir haftalıkken ikinci kez dünyaya gelmesi işte böyle gerçekleşiyor. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 30.